Ayrım 23. Kurt Tezgahı. Ken Follett. Sayfa 244. Alex, durumu bir özetleyeyim diye devam etti. Biz Almanya'ya karşı sizinle birlikte savaşmaya hazırız. Siz de bizim İstanbul ve Çanakkale boğazlarından geçme hakkımızı tanımaya hazırsınız. Ancak bize bu geçit hakkı yetmiyor, bunu uygulayacak gücü de istiyoruz. Romanya'dan Girit'e dek bölgeyi Rus etki alanı olarak kabul etmenizi önerdik. Kabul etmediniz. Hiç kuşku yok, bunu ağır bir bedel olarak gördünüz. Bunun üzerine bana düşen görev daha ılımlı bir istek biçimlendirmek oldu. İngiltere'yi Balkan siyasetinde hepten Rus yanlısı göstermeden bize deniz geçidini açacak bir istek. Evet, dedi Walt. Delikanlının gerçekten de cerrah neşteri gibi keskin bir zekası vardı. Daha birkaç dakika önce ona baba gibi öğütler veriyordum. Şimdi birden benim dengim, hatta belki de benden üstün oluverdi. İnsanın kendi oğlu da büyüdüğünde böyle oluyor demek. Alex, iş bu denli uzadığı için özür dilerim, dedi. Rus Büyükelçiliği kanalıyla St. Petersburg'a şifreli telgraf göndermem gerekti. Konunun bu uzaklıktan tartışılması istediğim kadar çabuk olamıyor. Anlıyorum, dedi Walden. İçinden hadi artık çıkar baklayı ağzından, diyordu. Şu anda Türkiye'nin elinde İstanbul'dan Edirne'ye dek uzanan 10.000 mil karelik bir alan var. Aşağı yukarı Trakya'nın yarısı oluyor. Kıyı sınırı Karadeniz'den başlayıp İstanbul Boğazı, Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı'nı kapsayarak Ege Denizi'nde bitiyor. Kısacası Karadeniz'den Akdeniz'e inen geçidi kontrol eden bir bölge. Alex durup bir soluk aldı. Bize bu bölgeyi verin, sizin safınıza katılalım. Walden heyecanını bastırmaya çalıştı. Bu öneri iyi bir pazarlık başlangıcı sayılırdı. Ama hala bir sorun var, dedi. Bizim olmayan bir bölgeyi nasıl size verebiliriz? Alex, savaş patladığı zaman karşımıza çıkacak olasılıkları bir düşünelim, dedi. 1. Eğer Türkiye bizim yanımızda savaşırsa geçit hakkımız zaten olacak. Ama bu olasılık çok zayıf. 2. Eğer Türkiye tarafsız kalırsa tarafsızlığının kanıtı olarak bize geçit hakkı vermesi gerekir. Bu durumda hakkımızın korunması için İngiltere'nin de ısrar etmesini istiyoruz. Eğer Türkiye bunu yapmazsa Trakya'yı işgal edeceğiz. İngiltere bunun için de bize destek olmalı. 3. Eğer Türkiye en akla yatkın olasılıkla Almanya'nın safında olursa, o zaman Trakya'yı elimize geçirdiğimiz an bizim olacağını İngiltere şimdiden kabul etmeli. Walden, acaba Trakyalılar bu konuda ne düşünecekler, dedi. Türkiye'nin olmaktansa Rusya'yı iyi tutarlar. Bana sorarsan bağımsız olmak daha çok işlerine gelir. Alex tatlı tatlı güldü. Aslında ne siz ne ben ne de hükümetlerimiz Trakya'da yaşayanların neyi yenediklerini düşünürüz, değil mi? Haklısın, dedi Walden. Kabul etmek zorundaydı. Alex'in çocuksu yüzüyle yetişkin beyni Walden'ı böyle ikide bir tökezletiyordu. Tam konuşmayı kontrol altında yürüttüğünü sanırken Alex söylediği bir iki şeyle başından beri kontrolün kendisinde olduğunu anımsatıveriyordu. Walden konağının arkasına inen tepeyi tırmandılar. İki koruma görevlisi hala arkalarındaydı. Walden'ın üstü başı toz içinde kalmıştı. 3 aydır yağmur yağmadığından toprak oldukça kuruydu. Alex'in karşı önerisi Walden'ın içine tatlı bir heyecan yaymıştı. Churchill ne derdi acaba? Trakya'nın bir bölümünü Ruslara verebilirlerdi herhalde. Trakya kimin umurundaydı? Mutfağın önündeki bahçeye vardılar. Genç bir bahçıvan marulları sulamaktaydı. Şapkasına dokunarak onları selamladı. Walden gencin adını anımsamaya çalıştı fakat Alex yine baskın çıkmıştı. ''Güzel bir gün değil mi Stanley?'' dedi. ''Biraz yağmur fena olmazdı efendim.'' ''Ama fazlası değil tabii.'' ''Evet efendim.'' Alex her şeyi öğreniyor diye düşündü Walden. Eve girince Walden zili çalıp bir uşak çağırdı. Churchill'e bir telgraf gönderip yarın sabah için bir randevu alacağım. Ben de sabah erkenden Londra'ya giderim. İyi olur, dedi Alex. Zamanımız azalıyor. Charlotte'a kapıyı açan uşak beklenmedik bir tepki gösterdi. "Oh, çok şükür gelebildiniz Lady Charlotte," dedi. Charlotte adama paltosunu verdi. "Neden şükrediyorsun anlamadım William." "Lady Walden sizi çok merak etti," dedi uşak. "Eve gelir gelmez hemen yanına gitmenizi söyledi." "Gidip kendime bir çeki düzen vereyim," dedi Charlotte. "Lady Walden hemen demişti ama. Ben de önce odama çıkacağım diyorum." Charlotte odasına çıktı. Yüzünü yıkayıp saçını açtı. Yediği yumruğun etkisiyle karın kasları hala sızlamaktaydı. Ellerindeki sıyrıklar o denli kötü değildi. Dizleri de epey çürümüş olmalıydı. Ama nasıl olsa kimse görmeyecekti. Paravanın arkasına geçip üzerindeki giysiyi çıkardı. Herhangi bir hasar yoktu. O kargaşaya katıldığım hiç de belli değil diye düşündü. O sırada kapısı açıldı. "Charlotte!" Annesinin sesiydi. Charlotte hemen üzerine bir sabahlık geçirdi. "Eyvah, annem yine kıyameti koparacak," diye düşünüyordu. Paravanın arkasından çıktı. "Meraktan deliye döndük," dedi annesi. Maria da annesinin ardından odaya girmişti. Buz gibi gözlerle bakıyordu. "İşte sağ salim burada olduğuma göre artık merak etmene gerek yok," dedi Charlotte. Annesi kıpkırmızı kesildi. "Küstah çocuk," diye aykırarak Charlotte'un yanına gelip yüzüne bir tokat attı. Charlotte sendeleyip arkasındaki yatağa devrildi. Şaşıp kalmıştı. Annesi ilk kez ona el kaldırıyordu. Kargaşa sırasında yediği darbelerden daha acı geldi. O an Maria'nın gözlerinde beliren bir hoşnutluk pırıltısı fark etti. Hemen kendini toparladı. "Bu hareketin için seni hiç bağışlamayacağım," dedi annesine. "Demek sen beni bağışlamayacaksın." Annesi öfke krizi içinde Rusça konuşmaya başlamıştı. "Peki ben seni Buckingham Sarayı önündeki o serseriler arasına katıldığın için bağışlayacak mıyım?" Charlotte dilini yutacak gibi oldu. "Nasıl öğrendin?" "Mol yolunda o kadın hakçılarıyla yürürken Maria görmüş." "Nasıl utanıyorum, kim bilir başka kim gördü seni. Kralın kulağına gidecek olsa bir daha saraya adımımızı atamayız." "Anlıyorum," dedi Charlotte. Yüzü tokadın etkisiyle hala yanıyordu. "Demek benim güvendiğimi merak etmiyordun. Bütün derdin ailenin adıydı." Annesi gücenir gibi oldu. Maria girdi araya. "Her ikisi için de meraklandık." "Sen karışma Maria," dedi Charlotte. "Uzun dilinle yeterince zarar verdin." "Maria doğru olanı yaptı," dedi annesi. "Elbette bana haber verecekti." "Charlotte, sence kadınlara oy hakkı verilmemeli mi?" diye sordu annesine. "Tabii verilmemeli. Sen de böyle düşünmelisin." "Ama ben böyle düşünmüyorum işte," dedi Charlotte. "Haydi bakalım." "Sen daha hiçbir şey bilmiyorsun. Daha çocuksun." "Sonunda hep buna geliyoruz değil mi? Ben daha çocuğum. Hiçbir şey bilmiyorum. Peki benim bilgisizliğimden kim sorumlu? 15 yıldır Maria bana öğretmenlik yapıyor. Çocuk olmama gelince sen de pekala biliyorsun ki çocuk falan değilim. Bu Noel'e dek evlenecek olsam sevincinden uçarsın. Kaldı ki evli olsa da olmasa da 13 yaşında doğum yapan kızlar var." Annesi taş kesildi. "Kim anlatıyor sana bunları?" "Tabii Maria değil. Bugüne dek bana önemli bir şey anlatmadı zaten. Sen de öyle." Annesi artık yalvarır gibi konuşmaya başlamıştı. "Senin böyle şeyleri bilmene gerek yok. Sen bir hanımefendisin." "Ne demek istediğimi anlıyor musun? Benim bilgisiz olmamı siz istiyorsunuz. Ama benim böyle kalmaya niyetim yok." "Annesi, ben yalnızca senin mutlu olmanı istiyorum," diye sızlandı. "Hayır, istemiyorsun," dedi Charlotte inatla. "Yalnızca kendin gibi olmamı istiyorsun." "Hayır, hayır, hayır," diye inledi annesi. "Benim gibi olmanı istemiyorum, istemiyorum." Hüngür hüngür ağlamaya başlayıp odadan koşarak çıktı. Charlotte arkasından baktı, utanmıştı. "Yaptığını beğendin mi?" diye sordu Maria. Charlotte dönüp kadına tepeden tırnağa bir baktı. Gri giysi, gri saçlar, çirkin fakat alabildiğine kibir dolu bir yüz. "Git başımdan Maria," dedi. "Bu öğleden sonra herkesi nasıl korkutup üzdüğünü bilemezsin." "İçinden eğer çeneni tutsaydın kimse üzülmezdi," demek geçti ama yalnızca "defol," dedi. "Dinle beni küçük Charlotte. Bundan böyle Lady Charlotte diyeceksin. Benim için sen küçük Charlotte'sun üstelik. Charlotte eline geçirdiği bir el aynasını Maria'ya fırlattı. Ayna hedefini ıskalayıp duvarda parçalanırken Maria çığlık çığlığa odadan kaçtı. Artık onun hakkından nasıl geleceğimi biliyorum diye düşündü Charlotte. Küçük bir zafer kazanmış sayılırdı. Annesini ağlayacak duruma getirmiş, Maria'yı odasından kovalamıştı. Az şey değil diye düşündü. Demek onlardan güçlü olabiliyorum. Böyle davranmamı hak ettiler. Maria benimle konuşmadan anneme gitti. Annem de bana tokat attı. Bense ezilip büzülmedim karşılarında. Özür dileyip bir daha yapmam diye söz vermedim. Bundan övünç duymalıyım. Öyleyse neden utanıyorum? Kendimden nefret ediyorum diye düşündü Lydia. Charlotte'un neler hissettiğini biliyorum ama halinden anladığımı ona söyleyemem. Hep kendimi kaybediyorum. Eskiden böyle değildim. Hep ölçülü ve ağırbaşlıydım. Charlotte küçük bir kızken yaptığı taşkınlıklara güler geçerdim. Ama artık kadın oldu sayılır. Tanrım ben ne yaptım? Babasının kanı, Felix'in kanı onu böyle yapıyor. Eminim. Ne yapacağım ben şimdi? Eğer Stefan'ın kızıymış gibi görürsem sonunda gerçekten de Stefan'ın bir kızıymış gibi olacağını ummuştum. Saf, hanımefendi gibi, bir İngiliz kızı gibi. Ama bu olmadı işte. Onca yıl bu kötü kan kızımın içinde pusuda bekliyormuş. Şimdi yüzeye çıkıyor. İçindeki soysuz Rus köylüsü yavaş yavaş egemen oluyor. Bu belirtileri gördüğüm zaman da paniğe kapılıyorum, elimde değil. Ben lanetlenmişim, hepimiz lanetlenmişiz. Babaların günahı çocuklarından çıkar, 3-4 kuşak sonra bile olsa. Ne zaman bağışlanacağım ben? Felix anarşist, Charlotte kadın hakları savunucusu. 13 yaşında anne olan kızlardan söz ediyor. Ama insanın şehvet duygularına tutsak olursa neler çekebileceğini bilmiyor. Benim yaşamım mahvoldu, onunki de öyle olacak diye korkuyorum. Bu yüzden bağırıp çağırıyor, kendimi kaybedip onu tokatlıyorum. Ama ne olur büyük tanrım, kızım mahvolmasın. Ben onun için yaşadım bugüne dek. Onu bir yere kapatıp kilitleyeceğim. Yoldan çıkmadan önce iyi bir delikanlıyla evleniverse, bir an önce, kanında bir bozukluk olduğunu öğrenmeden, acaba mevsim bitmeden Freddy evlenme önerir mi? İşte en iyi çözüm bu olur. Onu bir an önce evlendirmeliyim. O zaman işte kendini mahvedemez. Hem kucağında bir iki tane bebekle bir şey yapacak zaman bulamaz. Freddy ile daha sık karşılaşmasını sağlamalıyım. Charlotte güzel bir kız. Onu kontrol altına alabilecek güçlü bir erkeğe iyi bir eş olur. Kızımın karanlık isteklerini yüzeye çıkarmadan onu sevecek, bitişik odada yatıp haftada bir ışıkları söndürüp onunla sevişecek bir adam. Freddy bu iş için çok uygun. O zaman kızım benim çektiklerimi çekmez. Şehvetin insanı mahveden bir şey olduğunu güç yoldan öğrenmek zorunda kalmaz. Günahımız da yeni bir kuşağa geçmemiş olur. Benim gibi günaha bulaşmaz. Kendime benzetmek istediğimi sanıyor. Ah bir bilse, bir bilse. Felix gözyaşlarını tutamıyordu. Bisikletini almak için parkın içinde yürürken herkes dönüp ona bakmaktaydı. Kendini tutamıyor, içini çeke çeke gözyaşları yanaklarından süzüle süzüle ağlıyordu. Daha önce böyle bir şey gelmemişti başına, bir türlü anlayamıyordu, üzüntüden eli ayağı kesilmişti. Bisikletini bir çalılığın arkasında bıraktığı gibi buldu, biraz kendine gelir gibi oldu. Ne oluyor bana diye düşündü. Çoğu insanın çocuğu var. Şimdi benim de olduğunu öğrendim. Ne olmuş? Yine gözyaşları boşana verdi. Bisikletinin yanında kuru çimlere oturdu. Ne kadar da güzelmiş diye düşündü. Ağlamasının nedeni ne bulduğu değil, neler kaçırmış olduğuydu. 18 yıldan beri baba olduğunu bilmeden yaşamıştı. Yoksulluk içinde bir köyden diğerine gezerken, hapisteyken, altın madenindeyken, Sibirya'yı bir ucundan diğerine yürüyerek aşarken, Bialystok'ta bomba yaparken kızı büyüyordu. Bu zaman içinde yürümesini öğrenmiş, konuşmaya başlamış, kendi kendine yemek yiyip botlarını bağlamayı becermişti. Yazları yemyeşil bir bahçede ceviz ağacının altında oynamış, eşekten düşüp ağlamıştı. Felix pranga mahkumu olarak ter dökerken babası diye bildiği adam ona bir tay armağan etmişti. Yazları cici beyaz giysiler, kışında yün çoraplar giymişti. Küçüklüğünden beri hem Rusça hem de İngilizce biliyordu. Başkaları ona masal okumuş, başkalarıyla kovalamaca oynamış, neşe içinde çığlıklar atıp merdivenleri çıkmış, el sıkışıp nasılsınız demesini başkalarından öğrenmişti. Onu başkaları yıkayıp kurulamış, saçlarını fırçalayıp hadi lahananı bitir demişti. Felix Rus köylülerini izlerken nasıl oluyor da bu yoksullukları içinde ağızlarındaki lokmayı alan çocuklarına böylesine sevgi duyabiliyorlar diye şaşardı. Şimdi bunun yanıtını öğrenmişti. Bu sevgi insanın içinden geliyordu. İstese de istemese de. Başkalarının çocuklarını gördüğü kadarıyla Charlotte'un büyümesini dönem dönem gözlerinin önüne getirmeye çalıştı. Yürümeye yeni başlamış, karnı öne çıkık, daha kalçaları etekliğini tutacak dendi gelişmemişken, 7 yaşının şamatacılığıyla üstünü başını yırtan, diz kapakları sıyrıklar içinde bir çocukken, üzerindeki giysiler hep biraz küçük gibi görünen, parmak uçlarında mürekkep lekeleri 10 yaşında sırık gibi bir kızken, ergenliğinde erkek çocukları gördü mü kıkırdayan, gizli gizli annesinin parfümlerini deneyen, atlara düşkün, utangaç bir kız. Sonra da bu güzel, yürekli, uyanık, meraklı, görkemli genç kadın. Ben onun babasıyım diye düşündü. Babasıyım. Ne demişti kızı? Bugüne dek gördüğüm en ilginç insansınız, sizi yine görebilir miyim? Oysa o sırada Felix bir daha görüşmemek üzere elveda demeye hazırlanıyordu. Bunu yapmak zorunda kalmayacağını öğrenince de bütün kontrolü bir anda dağılıvermişti. Kızı nezle olduğunu sandı. Yüreği parçalanan bir adama bunu şaka olsun diye söylemek için daha çok gençti. Çok duygusal olmaya başlıyorum diye düşündü. Kendimi toparlamam gerek. Kalkıp bisikletini aldı, kızının verdiği mendille yüzünü sildi. Mendilin bir köşesinde mavi bir çan işlenmişti. Bunu Charlotte mu işlemişti? Felix bisiklete binip eski kent yoluna doğru pedal çevirmeye başladı. Yemek zamanı gelmişti ama hiçbir şey yiyecek durumda olmadığını biliyordu. Böyle olması daha iyiydi. Çünkü parası iyice suyunu çekmiş, bu gece çalmak da gelmiyordu içinden. Bir an önce karanlık odasına gidip düşünceleriyle baş başa kalmak istiyordu. Kızını gördüğü her anı dakikası dakikasına bir daha yaşayacaktı. Ta evden çıktığı andan başlayıp birbirlerine el sallayarak vedalaşmalarına dek. Yanında bir şişe de vodka olsun isterdi ama parası buna yetmiyordu. Charlotte'un da kırmızı bir topu olmuş muydu? Ilık bir akşamdı ama kentin üzerine ağır bir koku çökmüştü. Eski kent yolu üzerindeki birahaneler renkli giysileriyle, işçi sınıfı kadın ve erkekleriyle dolmaya başlıyordu. Felix içinden gelen bir dürtüyle bu birahanelerden birinin önünde durdu. Açık kapıdan eski bir piyanonun sesi duyuluyordu. ''Bana bir gülümseyen çıksın ne olur?'' diye düşündü Felix. ''Bir bar kadını olsa bile.'' Küçük bir şişe biraya yetecek parası vardı. Bisikletini kapıda bırakıp içeri girdi. İçerideki hava bütün İngiliz birahaneleri gibi sigara dumanı ve bira kokusuyla yoğundu. Erken olmasına karşın kahkahalar ve kadın cıvıltıları salonu dolduruyordu. Herkesin neşesi yerindeydi. Felix yoksullar kadar kimse paranın tadını çıkaramaz diye düşündü. Barın önündeki kalabalığa daldı, piyano yeni bir parçaya başlamış, şarkıya müşteriler de katılmışlardı. Bir gün genç bir kız yaşlı dedenin dizine oturmuş, amca bana masal anlat diye tutturmuş. Neden bir başınasın, neden yalnız, yok mu bir yuvan, yok mu yavrun? Vardı bir sevgilim çok yıllar önce, şimdi nerede, hali nice? Öğreneceksin sana söyleyince, vefasızmış anladım baloya gittiği gece. Bu salak, duygusal, bomboş kafalı aşağılık şarkı bir anda Felix'i gözyaşları içinde bırakmıştı. Birasını ısmarlamadan birahaneden çıkıp gitti. Bisikletine atladığı gibi müzik ve kahkaha seslerini geride bırakarak pedallara asılmaya başladı. Böylesi eğlencelerden hiç hoşlanmazdı. Bundan sonra da hoşlanacağı yoktu. Apartmanına gidip bisikletini en üst kattaki odasına taşıdı. Şapkasını ve ceketini çıkarıp yatağa uzandı. İki gün sonra kızını yine görebilecekti. Birlikte resim sergisini gezeceklerdi. Buluşmadan önce bir hamama gitmeye karar verdi. Çenesini sıvazladı. İki gün içinde sakalına biçim vermesi olanaksızdı. Charlotte'un evden çıktığı anı düşünmeye başladı. Uzaktan görmüş kim olabileceği aklının köşesinden bile... Peki o anda ben ne düşünüyordum diye merak etti. Sonra da anımsadı. Bu kız Orlov'un yerini bilebilir mi diye kendi kendime soruyordum. Bütün öğleden sonra Orlov'u bir kez bile düşünmedim. Büyük bir olasılıkla nerede olduğunu biliyordur. Bilmiyorsa bile öğrenebilir. Orlov'u öldürmek için onu kullanabilirim. Bunu yapabilir miyim? Hayır, yapamam. Yapmayacağım. Hayır, hayır, hayır. Ne oluyor bana böyle? 23. ayrımın sonu. Sayfa 254.